Ayrım 11. Sabahleyin kahvaltı getirdiler bize. Hem de bu kez gerçek anlamda. Ulusal muhafızlardan bir sürücü gelmişti. Kelemena'dan başkası değildi bu. San Salvador yolunda beni tutuklarlarken çıkan itiş kakış sırasında yere yapıştırdığım muhafız da oydu. Öteki muhafızlar onu kızdırmak istediklerinde bu olayı anımsatıyorlardı. Kelemena, bak Josefina'yı çağırırız sonra ha. Böylece gururunu incitiyorlardı. Şu ise bak Josefina, dedi Kelemena. Hayat ne tuhaf. Seni ben tutuklamıştım. Şimdi havaalanına yine ben götürüyorum. Kötü biri olduğumu sanma sakın. Bu benim mesleğim. Gereğini yerine getirmek zorundayım. Her konuda katılıyorum size çünkü biz de yoksuluz. Bizi öldürmeye değil kazanmaya çalışmalısınız. Bu Kelemena, yani sürücümüz, havaalanına giderken daha kestirme ve tenha olduğunu öne sürerek başka bir yola girdi. Biraz gittikten sonra o caddenin kapatılmış olduğu anlaşıldı. İlerleyemiyorduk. Geri dönüp başka bir yol bulmak zorundaydık. Bu arada Ricardo Poma'nın ve bize gitmemiz için belirlenen Cezayir'e dek eşlik edecek Doktor Selva'nın otomobillerini gözden kaybetmiştik. Neredeyse havaalanına geldiğimiz halde onların hala ortada olmadığını görünce en iyisi beklemek, dedi Kelemena. Nasıl olsa bizden çabuk gidemezler. Aşağı yukarı 15 dakika bekledik orada. Saat neredeyse sabahın 9'una geldiğinde ve böylece çoktan havaalanında olmamız gereken zamanı epeyce geride bıraktığımızda yeniden yola koyulduk. Bu gecikme havaalanında bizi bekleyenlerin yüreğini ağzına getirmişti. Kelemena esaslı bir zılgıt yedi. Kimseye görünmememiz için özel olarak ayrılmış bir bölüme götürdüler bizi. Etkileyici bir güvenlik çemberiyle karşılaştık orada. Başkanın tüm koruma takımı, uzman polisin hatırı sayılır bir bölümü ve ikinci şubeden pek çok muhafız yurt dışına uçuşumuzu almak için çevreye yayılmıştı. Yönetim varlığımızı yatsıdıktan ve hakkımızda hiçbir bilgisi olmadığını öne sürdükten sonra finans oligarşisinden birinin kaçırılmasıyla sağ esen kalmamız için kılık kırk yaran güvenlik önlemi alıyordu. Bize ayrılan bölümde beklerken Castillo yanımıza gelerek minibüsün yolda kalmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi. Yönetimi baltalamaya fırsat arayanların bu işin kokusunu aldığı, işlemlerin yürütülmesini engellemek ve hükümeti sarsmak için bir öldürme girişiminde bulunduğu sanılmıştı. Geldiğiniz caddenin kapatılmış olduğunu öğrenince bunun bir tuzak olduğunu düşünmüştük, dedi Castillo. Finans oligarşisi ailelerinin bilinen ikiyüzlülüğüne tanık olmak gerçekten dehşet vericiydi. Kendileri lüks içinde yaşar, para içinde yüzer, iyi eğitim görür, ekonomik güçlerinden kaynaklanan büyük saygınlığın ve sözü geçerliliğin keyfini sürerken, ekonomik güçlerini daha da artırmak için diktatörlüğü destekliyorlardı. Poma ailesini biraz tanımak bu gerçeği görmeye yetiyordu. Egemen sınıf, konumlarının sürmesi için teşvik edip körükledikleri devlet terörünü görmezlikten geliyorlardı. Devletleri tutuklar, öldürür, halkı en korkunç keyfi uygulamalar ve adaletsizlikler altında inletirken, onlar kendilerini kamuoyuna toplumun yararını gözeten insancıl, iyilikçi kişiler olarak sunma ayrıcalığını kullanıyorlardı. Kurşunlayan ve öldüren bu terörist devlet olduğu için kendi ellerine kan bulaşmadığını sanıyorlar. Oysa gerçekte bütün zenginlikleri, onlar ülkeyi kalkındıran, saygın ve ulu kişiler rolünü oynayabilsinler diye sömürü altında yaşayan ve sömürü altında ölen bir emekçi halkın kanıyla oluşturulmuştu. Sonra da diktatörlüğün haydutluklarını kendi deyişleriyle keşfettiklerinde şaşırıyorlardı. Başınızdan geçen zorluklardan Başkan Molina'nın haberi yoktur mutlaka, dedi Ricardo Poma. Bal gibi biliyordu, hem de en başından beri, diye karşılık verdim ona. Hatta gardiyanlarımız başkanın en sadık adamlarıydı. Şaşkınlıkları yalandı çünkü bir süre sonra onlar da bu tür davranışların kanlı bir diktatörlüğün devlet terörizmini destekleyen birkaç oligarşi ailesinin çıkarları için yapılmış yasalara karşı gelenlere haklı olarak uygulandığı kanısına varacaklardı. Daha sonra da bu bir avuç egemenin de kabul ettiği adaletsizliklere ve baskıya karşı ayaklananların terörist olduklarına hükmedeceklerdi. Ricardo Poma gibileri bize toplumda hiçbir saygınlığı olmadığı için öfkeden kuduran katillerden, haydutlardan ve hayal kırıklığına uğramış insanlardan oluşan çeteler gözüyle bakıyordu. Sandıklarına göre devrimci örgütlere girenler böyle tiplerdi. Ama siyasal tartışma dallanıp budaklandıkça bilgimizin genişliği ve derinliği karşısında bu görüşünü değiştirdi Ricardo. Savaşım sırasında ölen arkadaşlardan söz ettik ona. Okulda ve işlerinde olağanüstü başarılı, egemen sınıfın çıkarları doğrultusunda gitmeyi kendilerine yakıştırsalardı, burjuva toplumunda rahatlıkla iyi bir yer edinebilecek arkadaşlardan. İnsanları para peşinde koşturan, başkalarını soymaya iten ya da boyun eğmeye zorlayan bireysel burjuva değerlerinin ne kadar asılsız ve çürük olduğunu anlatmaya çalışıyorduk onlara. Kendi deyişleri de teröristlerin alçaklar ve katiller güruhundan başka bir şey olmadığına halkı inandırmak için hiçbir çabadan kaçınmıyorlardı. Gel gelelim halk bu yalanları yutmuyordu artık. Çünkü silahlı devrimci örgütlere oğullar, kardeşler ve kocalar da girmiş olabiliyordu. Onları buna yönelten tek şey, ülkeyi diktatörlükten ve baskıdan kurtulmuş olarak görmek ve adil bir toplum oluşturulmasına karınca kaderince katkıda bulunmak dileğiydi. Bize Cezayir'de eşlik eden Dr. Roberto Buengino Selva ile 5 gün bir arada kaldığımız için bol bol tartışma fırsatımız olmuştu. Egemen sınıftan hem de finans oligarşisi ailelerinin birinden olduğu halde, küçük burjuva kökeninden kaynaklanan bir tutumla, oligarşi ile kendi kişiliği arasında ayrım bulunduğunu göstermeye çalışan bir adam vardı karşımızda. Kendisini Pomo ailesinin çıkarları ve konumuyla özdeşleştirmekten kaçınıyordu. Daha çok bunlara karşı bağımsızlığını öne çıkarmaya çalışıyordu. Bunu bir avuç kudretliden biri oluşuna değil de kendi kişisel becerilerine, doktor olarak taşıdığı insancıl duygulara, mesleğinin namusuyla yürüten bir uzman oluşuna dayandırıyordu. İspanya'ya ulaştığımızda havanın epeyce soğuk olduğunu gördük. Uçuş ve Cezayir'e turist vizesi için beklememiz gerekiyordu. Bu ülkeyi parti bizim için seçmişti. Pazar sabahı gelmiştik. Öğleden sonra biraz gezindik şehirde. Vize işlemlerimiz ancak ertesi gün tamamlanabileceğinden zamanımız vardı. Devrisi gün için bir gündem oluşturduk kendimize. 1. El Salvador Büyükelçiliğine gidip Büyükelçi Albay Marco Antonio Martinez Varela'nın formaliteleri yerine getirip getirmediğine ya da Cezayir'e bir vize sağlayıp sağlamayacağına bakacaktık. Böylece öğleden sonra uçabilecektik. İspanya Hava Yolları İberya'nın öğleden sonra Cezayir'e seferi vardı. 2. Üstümüzdekiler ne İspanya'nın ne de Cezayir'in iklim koşullarına uygun olmadığından yeni giysiler alacaktık. 3. Uçak biletleri çoktan ayırtılmıştı. Vizeyi alabilirsek aynı gün öğleden sonra yola çıkabilecektik. Sabah erkenden El Salvador Büyükelçiliğine gittik. Bizi sekreter karşıladı ve bir odaya götürdü. Çok geçmeden Büyükelçi de geldi. Bizi özellikle Doktor Selva'yı pek dostça selamladı. Albay Doktor Selva, Cezayir Büyükelçiliğinin açılıp açılmadığını öğrenmemiz gerektiğini açıkladı. Albay Martinez Varela konsolosu çağırdı ve ona Cezayir Büyükelçiliğine kadar bize eşlik etmesi gerektiğini bildirdi. Konsolosun hazırlanmasını beklerken Varela bize askerlik hayatından dem vurdu biraz. Sonra da Doktor Selva'yı öğle yemeğine davet etti. Bizi de tabii. Ancak Doktor Selva hayli diplomatça bir tutumla Cezayir'e uçmadan önce bir iki alışveriş yapmamız gerektiğini, bu yüzden zamanımızın olmadığını söyledi. Sözün tam burasında konsolos odaya girince yola koyulmak üzere ayağa kalktı. Doktor Selvaların evinde verdikleri mavi pardüsüyü büyükelçilikte çıkarmıştım. Yeniden giymek isterken büyükelçi müsaade edin ben tutayım diyerek atıldı. Karşısında kimlerin olduğunu biliyor mu acaba yoksa kudretli ailelerden bir adam burada olduğu için mi böyle davranıyor diye kendime sordum. Konsolosla Cezayir Büyükelçiliğine gitmek üzere yola koyulduk. Vizeyi aldıktan sonra alışverişe çıktık. Doktor Selva, Marcelo ile bana birer kol saati armağan etti. Sonra otele döndük. Bavullarımızı toplamamız gerekiyordu. Otelde Doktor Selva, havaalanına dek eşlik etmek için albayın bizi almaya geleceğini söyledi. Israr etti dedi. Daha önceki davetini geri çevirdiğimiz için bunu kabul etmek zorunda kaldım. Yemekte varlığından çok sıkılacaktınız. Benim bile içim kararırdı. Çok candan bir adamdır ama bazen ölçüyü kaçırıyor işte. Böylece havaalanına büyükelçi ile birlikte gittik. Adam havaalanında bizimle ilgili en küçük ayrıntıları bile kendisi düzenlemek için gayretle seyirtti ve hiçbir yerden eksik olmadı. Biletlerimizi eline alıp bavullarımızı denetlenirken yanımızda durdu ve bir şeyler atıştırabileceğimiz bir yere bakındı. Üstlerinde iyi bir etki bırakmak isteyenlerin tipik haliydi bu. Oysa bu işgüzelce ilgiye metelik vermiyordu Doktor Selva. Bizim de fazla tınmadığımızın farkındaydı. Büyükelçi ancak uçağa binmemiz gerektiğinde kendini bir yana çekti. Cezayir'de. Birkaç hafta içinde tutukluluğumuzun sarsıntısını bedensel olarak atlatıp kendimize geldik bu yeni ülkede. Partideki yoldaşlarla da bağlantıyı sağlamıştık. Şimdi bu değişen şartlarda sakin bir kafayla yaşayıp gördüklerinizin bir değerlendirmesini yapmanın zamanıydı. Parti üyelerinin ortak çabalarıyla gerçekleştirilen bu kaçırma eylemi bu arada serbest bırakılmamızı da sağlamıştı. Partinin bizim için seçtiği Cezayir halkı özgürlüğüne kavuşma yolunda zorlu günler yaşamıştı. Bu halk daha iyi bir dünya uğruna omuz omuza dövüşen başlı halkların verdikleri savaşımı çok iyi anlıyordu. Cezayir'in bize kapılarını açması, özgürlükleri için kavga veren halkların dayanışmasına somut bir örnekti. Geçen zaman içinde Salvador halkı devrimci savaşımını sürdürmüştü. Önceki haftalarda haberini almıştık bunun. Tutukluluğumuz sırasında hiçbir şeyin arkası kesilmemişti, hatalarımızın bile. Halkın deneyimlerimizi öğrenmesi gerekiyor. Halka karşı boynumuzun borcudur bu. Aynı şekilde devrimci savaşımızda saflarımızı sıklaştırmak ve güçlendirmek için Molina ve Romero diktatörlüğünün haydutluklarına ve gaddarlıklarına dünya kamuoyuna şikayet etmeliyiz. Geçirdiğim 7 aylık mahpusluk, halkın bilmesi gereken bir deneyimdir. Yapılan pek çok yanlış var. Bunların açıklanması benim zayıflıklarımın hoş görülmesine değil, devrimci hareketin gelişimine yarayacaktır. Düşmana karşı yapılan hataların emekçi sınıfın düşünsel yapılanmasından kaynaklandığını kavramaya nasıl mecbursak, bunu halka açıkça söylemeye de aynı şekilde mecburuz. Bir devrimci kendini devrimin çıkarlarının üstünde görmemeli. Düşmana karşı nasıl savaşıyorsa hatalarını ve bunun nedenlerini de öyle açık açık söylemek zorundadır. Devrimcinin görevini yerine getirebilmesi için hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey gizli kalmamalı. Gerçeğin de devrimci bir etkisi vardır ve gerçek her zaman kişinin ya da kişilerin üstündedir. Gerçek halkın elinde bir silahtır da. Burada yazıya döktüğüm tanıklıklar, düşmanla yüz yüzeyken bir devrimcinin nasıl davranması gerektiğini bilmediğim durumlara karşı kendi öz eleştirel tavrımı yansıtıyor. Dilerim bu kitap her şeyden önce savaşımın bizim kuşağa kazandırdığı bilgi ve deneyimlerden yararlanacak yeni ve daha iyi devrimci kuşakların oluşturulmasına iyi bir eğitim aracı olarak katkıda bulunsun. Salvador Devrim Partisi, PRS Merkez Komitesi'ne Marcelo'nun mektubu. Yoldaşlar, bir parti burjuva düşmana karşı devrimci yetiştirmeyi kendine görev edinmişse, bütün deneyimlerini inceden inceye çözümlemek zorundadır. Hatalarınızın ve başarılarımızın ne olduğunu ancak bu şekilde öğrenebiliriz. Düşmanın elindeyken partinin sırlarını açığa vurmak gibi ağır bir hata işledim. Oysa sırların gizli kalması benim için her şeyin üstündeydi ve bunun yanında hayatımın pek bir önemi yoktu. Ama düşmana karşı düşünsel zayıflıklardan kaynaklanan korku bir devrimciye yakışmayacak şekilde davranmama yol açtı. Böyle olmamalıydı kuşkusuz. Parti üyelerine yakışmayacak şekilde davrananlar olduğu gibi düşmanın önünde başını eğmeyenler de var. Bu da her devrimcinin düşman karşısında örnek oluşturacak şekilde davranması gerektiğini gösteriyor. Düşman karşısında gösterdiğim zayıflığa ne bir gerekçem ne de bir özrüm var. Hiçbir konuda yenilmeyerek düşmanın önünde devrimci tavrı korumak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ben düşmana tek tük noktalarda da olsa baş eğerek devrimci düşüncenin en temel ilkesini çiğnemiş oldum. Tek düşündüğüm belayı başımdan olabildiğince az zararla savuşturmaktı. Ne var ki böyle düşünmemin nedeni beni işkenceden geçiren düşmana karşı gösterdiğim zayıflıktı ve böyle olacağını ta en başından biliyordum. Partinin birçok sırrının bende olduğunun bilincindeydim ama fazla önemi yok diye düşünerek kimilerini açığa vurduğumun da farkındaydım. Oysa kesin olan bir şey var, partinin bütün sırları önemlidir. İşte benim çiğnediğimde devrimci düşüncenin bu temel ilkesiydi. Sırları önemli önemsiz diye ayırırken işkencecinin eline düşen devrimci bir parti üyesinin savunması gereken ilkeyi çiğnemiş oluyordum. Partiye üyelerinin ve kitlelerinin moralini güçlendirme olanağını veren bu ilkeden hiçbir şekilde ödün verilemez. Ne olursa olsun bu ilkenin çiğnenmesi ağır bir hatadır. Belki açıklanabilir ama bağışlatıcı bir neden göstermek olanaksızdır. Devrimci savaşım halktan büyük bir özveri istiyor. Böyle bir savaşıma öncülük etmek ise halkın kanına ve özverisine karşı olağanüstü bir sorumluluk yüklenmek demektir. İşte bu yüzden bir devrimci bu özveriyle halkın bu daha iyi bir dünya isteğiyle kendini tam olarak özdeşleştirmelidir. Ona güvenenleri ele vermektense öyle ölmeyi yeğlemeli. Devrimci bir partinin en önemli ilkelerinden biridir bu. Üyeler bunu akıllarından hiç çıkarmamak zorunda. Bu ülkeye sıkı sıkıya bağlı kalmak, yenilmeksizin her an düşmanın önüne çıkabilecek duruma getirir onları. Eğer buna bağlı kalabilseydim, elbette daha çok işkenceye uğrayacak, daha çok acı çekecektim. Ama böylelikle sadece bir devrimcinin halkına karşı sorumluluğunun gerektirdiğini yapmış olacaktım. Yani bir kişinin kendine devrimci gözüyle baktığı sürece yapması gerekeni yaparak, ilkelerime bağlı kalacak ve yan çizmemiş olacaktım. İşkencenin en zorlu anlarında yoldaşlara ve halka karşı taşıdığım sorumluluğumu düşündüm. Yine de kararlı tutumunu sürdürmek için bir devrimciye gereken moral gücünden yoksundum. Düşmana bir devrimciyi öldürebileceğini ya da bedensel olarak mahvedebileceğini ama devrimci gücüne dokunamayacağını göstermeliydim. Kimisinde bir iki sırrı açığa vurduğum, kimisinde kendime sakladığım ve daha sonra yine açıkladığım bir dizi ifade verme yoluna giderken ilkeleri çiğnemiş oluyordum. Partinin üyeleri için belirleyici olan devrimci ilkelere karşı sapma olarak değerlendirdiği bir davranış biçimi bu. Parti bana emanet edilen bilgileri eleverişime ihanet gözüyle bakacak. Kuşkusuz ki korkudan ve moral güçsüzlükten partinin bana gösterdiği güveni kötüye kullanmış oldum. Devrimci ilkelere ihanet ettim ve bunun için hiçbir özrüm yok. Düşmana bilgi vereceğim aklımın ucundan geçmezdi. Düşmanın önünde partinin bana gösterdiği güveni haklı çıkaracak şekilde davranacağımı sanmıştım. Ama işkenceler ve tehditler karşısında gücüm gitgide azaldı. Düşman beni sarsmayı başardı ve ben ilkelerimi ihanet yoluna saptım. En kötüsü de bu bazı bilgileri saklayıp bazılarını ortaya dökme oyununun beni bir hain yapmak isteyen düşmanın tuzağına düşürmüş olmasıydı. Beni gitgide daha çok ihanete zorlayan çelişkilere saplanıyordum durmadan. Bütün bunlar da devrimci ilkelere bağlı kalmadığım için olmaktaydı. Yaptığım şey bana acı veriyor ama elimden ne gelir? Gerçek bu. Ne saklayabilir ne de partinin göz yummasına izin verebilirim. Parti, üyelerinin ve halkın yeni devrimci bir ideoloji geliştirmesini istiyor ki bu da gerçeğe dayanmak zorunda. Yaşadığım deneyime ilişkin gerçekler işte bu yüzden açıklanmalı, değerlendirilmeli, halk ve devrimci parti üyelerince eleştirilmelidir. Zindanda düşmana gösterdiğim tavır üzerine düşünürken tam da bana yaraşan bir atasözünü içim cız ederek anımsamıştım. Ellerimle kurduğumu ayaklarımla yıkıyorum. Yılların birikimi çalışmalarımı korku yüzünden birkaç gün içinde berbat etmiştim. Hakkım yoktu buna elbette. Yoldaşların ortak çabaları sayesinde zindandan kurtuldum. Partinin bana verdiği fırsatla ideolojik bilinçlenmenin ayrılmaz bir parçası olarak ve gerçek bir devrimci olma yolunda yeniden ilerleyebilmek için bu öz eleştiriyi yapıyorum. Marseille. Eğer tutuklanırsan bayan yoldaş, şimdi söyleyeceklerim tıpkı daha önce bu kitapta okuduklarınız gibi parti içinde çeşitli konularda yapılmış tartışmaların ürünü. Demek bunlar kişisel bir takım düşünceler değil, devrimci bir örgütün savaşım deneyimlerinden yapılmış yargılar. Genç örgütümüzün ve devrimci hareketin deneyimsizliği nedeniyle zindanda ve işkence karşısında zayıf davranılmış birçok yanlışlar yapılmıştı. Tutuklanmanın, zindana atılmanın ve işkence görmenin tümden farklı bir deneyim olması, gösterilen zayıflığa hak verdimse de bu deneyim, durumun bilincine varmamıza ve gelecek yıllar boyunca sürecek savaşımda ortaya çıkabilecek yanlışları düzeltmemize yardım edebilir. Bu bilinç hatalarımızı düzeltirken nesnel olabilmemizi de sağlayacaktır. Eğitimsizlik ve toyluk sağlam bir ideolojik temel yoksa ihanete varabilecek zayıflıklara ve gevezeliklere yol açıyor. El Salvador diktatörlüğü tutuklularının çoğunu öldürünceye kadar işkenceden geçirerek çabucak ortadan kaldırıyordu. Ama bilgi edinme gereği düşmanı başka yollar seçmek zorunda bırakmıştı. Oysa biz tutuklular alışılagelen yöntemin uygulanmasını beklediğimizden bu yeni yollara pek hazırlıklı değildik. Hemen öldürüleceğimizi sanıyorduk. Düşmanla yüz yüze gelince tutmamız gereken üç yol vardı. 1- Teslim olmamak, ellerine düşmektense ölünceye kadar çarpışmak. 2- Eğer tutuklanma kaçınılmaz ise kendini öldürmenin çaresine bakmak. 3- Tutuklanma kesinleştiğinde önemli bilgileri açığa vurmamak. Böylece hem düşman şaşırtılmış hem de gerekli güvenlik önlemlerini alabilmesi için örgüte zaman kazandırılmış olunacaktı. O zamanlar örgütçe savunulan bu ilkelerin ideolojik ya da askeri bir düşünsel temele yaslandığını, daha çok eylemsel bir karakter taşıdığını biliyorduk. Demek söz gelimi çatışmak ve ele geçmektense ölmeye hazır olmak gibi birkaç ideolojik görüş açısından hareket edince, düşmanla savaşımın başka aşamaları olan cezaevi ve işkence sorunu gözden kaçıyor. Bu aşamada asıl silahlar düşünsel eğitim, onur ve cesarettir. Bunlar kişiye kendini savunma olanağı verir, acımasız ve kıyıcı düşmanı alt etmesini sağlar. Ortaya koyduğumuz bu üç temel ilke çatışmayı öne çıkarıyordu ama yine de belli durum ve koşullarla bağlıydılar. Silahım olmadığı için çatışmaya girmemiştim. Tutuklanmayı engellemek için şöyle ya da böyle bir önlem alacak zamanım da olmamıştı. Üçüncü ilkenin çıkış noktası politik değildi. Bir güvenlik önlemi olarak görülüyordu. Parti üyelerinin bir tutuklanma sırasında ya da zindanda işkence karşısında nasıl davranacağının belirtilmemiş olması ve insanı güçlendiren bir ideolojik olgunluğun eksikliği, devrimci kadroların eğitimi konusunun ihmal edilmesi sonucunu doğuruyor. Bunun bir başka sonucu da düşmanın tutukluları şaşırtma, moralini çökertme, bilgi sızdırma taktiklerinin ve yollarının küçümsenmesi. İşte bu sorumsuzluklar hatalara yol açıyor ve çelişkiler birbirini izliyor. Artık ideolojiye tutunamayacak bir noktaya geldiğinden bu hatalar ve düşülen çelişkiler kişiyi dosdoğru ihanete götürüyor. İntihar kimi durumlarda kahramanca bir girişim gibi görünüyor. Ama buna tutuklanmadan kurtulmanın tek yolu olarak bakılınca, işkenceye karşı durabilmek için kesinlikle gereken ideolojik eğitim ihmal edilir. Oysa bütün bu hazırlıklar yalnızca güvenlik konusuyla sınırlı bırakılmamalı, düşmanı alt etmeye yarayacak sağlam ilkelerde hesaba katılmalıdır. Düşmanın alt edilmesi devrimci ilkelerden ödün vermek anlamına gelmez. Onu yenmek bütün barbarlığına ve acımasızlığına rağmen gerçek devrimcilerin sırtını yere getiremeyeceğini göstermek demektir. Devrimci savaşım tutuklanmayla sona ermez. Artık düşmanın yenilgiye uğratılması gereken başka bir alana gelinmiştir. Çünkü gerçek bir devrimci için tek bir seçenek vardır. Ya zafer ya da ölüm. Çağımızda insan sürekli olarak hayatını tehlikeye atıyor. Kavgaya katılınca düşmanın eline geçmek de var. Zalimlerin elinde ölmek yüzlerce parti üyesinin yazgısı olmuştu. Zafere ulaşana kadar daha pek çok kan dökülmesi gerekecek. Egemenler moral çökertme ve ihanetlerden yararlanma konusunda gitgide daha çok deneyim ediniyor. Bu da bütün alanlardaki kadroların bir an önce eğitilip yetiştirilmesini zorunlu kılmakta. İşlenen hataları değerlendirmesini çok iyi biliyor düşman. Kazancı yalnız bilgi sağlamakla sınırlı kalmıyor. Yöntemlerinin eriştiği inceliği halkın moralini bozma ve devrimcilere karşı güvensizlik uyandırma yolunda kullanıyor. Militan tavrın önemini kavramaları ve kendi alanlarında uygulayabilmeleri için devrimci eğitimi kitlelere ve kitlelerin savaş cephelerine kadar götürmek gerekiyor. Dünyadaki bütün devrimci hareketler bazen kötü sonuçlar doğuran bu sorunun üstesinden gelebilmelidir. Birçok devrimci ihanet yüzünden canından oldu. Bununla birlikte pek çokları da devrimci bir savaşçı olmanın gereğini yerine getirdi. Onurlu davranarak canavarca işkenceye rağmen öleceklerini bile bile örgütün sırlarını açığa vurmadılar. Bu insanlar sağlıklı bir ideolojik eğitim almışlardı ve düşmanı çok iyi tanıyorlardı. Başka türlü bir davranış beklenemezdi onlardan. Biz iktidarı ele geçirmediğimiz sürece düşman uyguladığı canavarca yöntemleri bırakmayacak. Tam tersine daha da inceltecek, yeni işkence yolları geliştirecektir. Çünkü bu konudaki deneyimlerini bütün demokrasi düşmanları, diktatörlük ve Kuzey Amerikalı halk katilleriyle paylaşıyor, geliştirdikleri işkenceleri tanımış gazetelerde yeni bir mal gibi birbirlerine duyuruyorlar. Bu gerçeği görebilmek ve onuruyla yaşayıp ölebilmek için oligarşinin ve emperyalizmin işini bitirmek isteyen çağımızın devrimcileri hazırlıklı olmalıdır. Onları bunun gereğince eğitmek önce örgütlerin görevidir. Parti üyelerini buna uygun şekilde eğitip yetiştirmek çok zaman ve deneyim isteyen zorlu bir görev. Kendini feda etmeye hazır olman devrimci ahlaka, tutulan yolun doğruluğuna, uğruna savaşılan, yaşanılan ya da ölünen halkın zaferine sınırsız güvene bağlı bir şeydir. Atılım, yükselme ve zafer dönemlerinde savaşçıların morallerini etkileyen olgular ve görüşler, bunalım ve yenilgi dönemlerinden çok daha iyi bir şekilde kavranabiliyor. Sınıfsal özellik ve kişisel üstün nitelikler gibi etkenlerinde söz edilmelidir. Hepsinin temelinde bütün zorlukları aşmak ve zafere güveni sürekli kılmak için gereken ideolojik ve siyasal yayınlık yatıyor. Tutuklanan her parti üyesi siyasal ilkelere göre davranmalı. Önemli olan çok ya da az konuşmak, hatta düşmanı aldatıp şaşırtmak değildir. Asıl önemli olan hiçbir durum ve koşulda hiçbir şekilde konuşmamaktır. Bütün parti üyeleri kendileriyle ilgili sonuç ne olursa olsun, devrimci çalışmaların sürekliliğini kollamakla yükümlüdür. Kitle örgütlerindeki etkinliklerimiz sağlam temelleri oturmuşsa, tutuklandığımızda, işkenceye uğratılıp zindana atıldığımızda, halktan miras edindiğimiz demokratik haklara dayanarak diktatörlüğü teşhir etmeli, kendimize savunmalı ama hiçbir şekilde ihanete kalkışmamalıyız. Bütün siyasal ilkeleri beceriyle uygulayacak durumda olmak şarttır. Parti üyelerinin tutuklandıklarında takınacakları tavra ilişkin sağlam, sıkı kurallar oluşturulmalıdır. Böylece tutuklu bunları anımsayıp güç alacak, ona göre davranacaktır. Eğer tutuklanırsan bayan yoldaş, ilkelere sıkı sıkıya sarılmalısın. Bir hain olmaktansa ölmek daha iyidir. Hapishane gerçek bir devrimciye hiçbir şey yapamaz. Ne bir soru yanıtlanmalı, ne de yazılı ya da boş bir kağıda imza atılmalıdır. Eğer ölürsen sarsılmaz devrimci tavırları nedeniyle senden önce bu yolda yürümüş olan kahramanlar alayına gireceksin. Ama eğer sağ kalırsan, öncülerin halkın zaferine götüren merdiveninden bir basamakta sen çıkmış olacaksın.